Ayrım 17. Yokuş yukarı böyle gelmiş böyle gitmez. 3. Aziz Nesin, sayfa 219. Aziz Nesin'in böyle gelmiş böyle gitmez notları. Bundan sonraki bölüm Aziz Nesin'in yıllardır tuttuğu böyle gelmiş böyle gitmezin eski Türkçe notlarından seçilmiştir. Notları eski Türkçeden Müzehher Vanu okumuştur. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Okunurken birbirleriyle karışmasın diye kitaba aldığım notları sayılandırdım. Notlardan okul yıllarıyla ya da bu kitapla ilgili olmayanlarını bu kitaba almadım. Belki ileride bir başka kitapta bütün böyle gelmiş böyle gitmez notları bir araya toplanabilir. Çok çabuk yazıldığından okunamayan yerler olduğu gibi çok kısa yazıldığından anlam veremediğimiz yerler de oldu. Okuyup anladığımız notlardan asıl metinde anlatılmayanları ya da asıl metinden değişik anlatılanları buraya aldım salt. Notların daha kolay okunmasını sağlamak amacıyla tümceyi fazla değiştirmeden yazım yanlışlarını düzeltebildiğim yerlerde gereken düzeltmeleri yaptım. Örneğin, kapanmayan ayraçları kapattığım, noktalama imleri eklediğim oldu. Metnin akışını bozmayacağına inandığım yerlerde eklemelerimi tırnak ve çift tırnak imleri arasına aldım. Birkaç yerde yazım yanlışlarını düzeltmek ve anlatım bozukluklarını gidermek için tümceyi baştan aşağı değiştirmek gerekiyordu. Bu tür düzeltmeleri yapmaktan kaçındım. Böylece notların not özelliği de korunmuş oldu. Eski Türkçe yazıda belirtilemeyen Aziz Nesin'in özel yazım kurallarını uyguladım. Örneğin, bir sürüleri bir sürü, yadaları yada yaptım. Aziz Nesin'in özgün notları Nesin Vakfı'nda araştırmacılara açıktır. Ali Nesin. 1. Babam çok küçük yaşımdan beri bana olan tutumunda, davranışında hep yumuşak, hep hisliydi. Çok tepkisel, kızgın bir adam olan babam, benden başka hiç kimseye hoşgörülü yumuşak olmamıştır. Herkese her şeye sertti. Tek sevdiği, beğendiği, ölümünden sonra bile tam 34 yıl anılarıyla yaşadığı ve her gece ruhuna Kur'an okuduğu anneme karşı bile hiç yumuşak, anlayışlı ve hoşgörülü olmamıştı. Babamın tüm yaşamında ayrıcalık olarak bana olan hoşgörülü, yumuşak davranışı, bu güveni ve doğruluğuma inancı yüzünden en az anlaşılamıyor olduğum günlerde bile kendime olan güvenimi hiç yitirmedim. Babam kişiliğimin oluşmasında kendiliğinden bana destek oldu ve yardım etti. 2. Babam 31 Mart olayını da yaşamıştı. Yollara dökülen 31 Martçılardan değildi. Ama o sırada Taşkışla'da kuşatılanlar arasındaydı. Abdülhamit onlara kardeş kardeşin kanını dökmesin, silah atılmasın evlatlarım diye haber göndermişti. Bu yüzden topları tüfekleri kışlayı kuşatanlara çevirmemişlerdi. Yoksa Abdülhamit'in "silah atmayın evlatlarım" sözünü tekrarlayan babamın sesi titrer, gözleri buğurlanırdı. 31 Mart olayının Abdülhamit'e karşı düzenlenmiş bir oyun olduğuna inanırdı. 3. Hulusi Öktem. Davutpaşa Ortaokulu'nda müzik hocam. Bizler ne eşekmişiz. 4. Eminönü'nden köprüye doğru yürüyerek geçerken hep 16-17 yaşındayımdır. Köprü üstünden gitmem, köprü altına, Boğaz vapurları iskelesine saparım. Çok ivedi işim olsa bile bekleme salonunda bekler, bekleme salonundakilere, banklarda oturanlara, gişe önünde sıraya girmişlere, bekleşenlere bakar, onların arasında birini ararım. Oralarda 16-17 yaşımdayken düşürüp bitirdiğim çok değerli bir şeyi bulacakmışım gibi belki bulurum umuduyla arana arana, bakına bakına yürürüm. Aradığım öyle değerli bir şey ama yalnız benim için değerli bir şey ki onu düşündüğüm yerlerde ancak ben bulabilirim. Çünkü benden başkası için çok değersizdir. Benden başkası aramaz, bulamaz onu. Nedir 40 yıl önce oralarda bir yerde düşürüp bitirdiğim şey? İskeledeki kalabalık arasında kimi arıyorum? 13-14 yaşında ayakları şosonlu lacivert beresinin üstünde sarı maden, KKL harfleri bulunan esmer bir kızdır. Marlin Dietrich'e benzetirdim onu. En büyük felaket nedir bilir misiniz? Yıllar önce bir yerde unuttuğumuz, yitirdiğimiz o şeyi arayıp dururken günün birinde bulmamızdır. Bu felaket başka yerlerde yitirdiğim başkaları için birkaç kez başıma geldi. Ağlıyordu. Ben onu anlatmaya çalışıyordum. Artık ne o eski odur, ne ben eski benim. Onun o olmadığını o bilemez, ben bilirim. Benim de o ben olmadığımı ben bilemem, o bilir. Değişmemizin farkında olmayız ki. Karşımdaki yıllar önce yitirdiğim insan değil ki, bambaşka biriydi. O hala beni eski o sanıyordu, ağlıyordu. Ama benim için değil, bir zamanlar yitirdiği bir şey için ağlıyordu. Sen köprü altında iskele, gemi arıyordun, orada pek iyi anlaşılmıyor. Neyi yitirdim ki ben? Gerçek şu, kendimi arıyordum orada, kendimi yitirdim. Anılarım demek, ben demek. Bulamayacağımı bile bile, bulursam bulduğumun o olmadığını, bir felaket olduğunu bile bile ararım oralarda kendimi. Her cuma sabahı. 5. 10. sınıfta hendese öğretmeni Sıtkı Bey yok dediği sayfalara kurşun kalemle çarpı koymuştu. Sınavda çıktı. Var yok, git bak. Ben yanlış çizmişim, yaptım. Öyle mahcup oldum ki. Gözümün önünde 5 verdi. Gidip cigara içtim. Sanki zehir içip intihar edecekmişim gibi. Başım döndü. Ta 30 yaşıma dek son cigara oldu. 6. Gambut Muzaffer vefadan arkadaşımdı. Aziz Nesin'in 1928'de gittiği Cağaloğlu'ndaki ortaokul. Birinci sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalarak okuldan atılmıştır. Ali Nesin. Okulu hiç beğenmemişti. İlk de dönüp evine gitmek istiyordu. Bir de bizim mahalleden Adnan 9'a gelmişti. Okulu beğenmeyenlerdendi. Onların ikisiyle kalmaları için çok uğraşmıştım. Özellikle Muzaffer'le. 7. Bir cahil doktor gelmişti. Vücudu beşer. Yani anatomi dersini bana anlattırırdı. Sonradan belediye başkan vekili olmuştu. Ona iş istemeye gitmiştim de poliste sorguya neden olmuştu. 8. Gazetede galiba Son Posta, o zamanın tirajlı gazetesi, bir küçük haber. Bir Alman üniversitesinde vitamin çeşidi bulmuşlar. A filan yeni bir şey. Boy uzatıyormuş. İngilizce bir mektup yazdım. Her profesör Nesin diye büyük zarf dolusu broşür, notlar filan her şey çalışmalarımızdan bilgi istiyordu. 9. Gayet iyi kafa kol alırdım. Onunla yendim mi yendim, yenemedimse yandım. Öbür oyunları bilmiyordum. Bir de saltoya bayılırdım. Yenildikten sonra daha bir merak sardım. Her zaman olduğu gibi yenilerek yenmeyi öğrendim. Kumkapı Güreş Kulübü'ne giderdik Nihat Aytek'le pazarları. Bizim güreş zamanımızda Macar Petir Hoca vardı. Bizim okula gelirdi. Fahrettin Paşa minder kenarına gelmesiyle alay edilirdi. Hocaların çoğu kızardı spora. Salt o yüzden numara kırarlardı. Onun için güreştiğimi, spor yaptığımı duyurmak istemezdim. 10. Dişçi ya da eczacı olan Necati, ki yazısı kaligrafisi olağanüstü güzeldi, 3 sayı edebiyat dergisi çıkarmıştı. Benim genel başlığım portrelerdi. Yakalanınca ödümüz koptu kovulacağız diye. Ne korkular çektik, kıyamadılar, kitaplığa koydular. Gazete, roman okumak yasaktı. 11. Bir kumbara daha aldım. Hilmi Karababa'nın evine bıraktım. Bir hafta mektup geliyor. Hastaneye izinli çıktım diye bir çocuk kumbarayı istiyor sözde. İstemişse neden mektup yazılır? O kumbara da gitti. O gün bugün para biriktirmekten vazgeçtim. Demek ki olmayacak. Çok isabet etmişim. Para biriktirerek zengin olunamayacağını ancak çok sonraları öğrenmiştim. En iyi konuşan tarihçi Ali Ekrem'di. Yemek saati geçmiş, o hala konuşuyordu. Kolay mı o canavarları yemek saatinde tutmak, hem de kendilerinden geçmiş olarak? 13. Davut Şükrü Bey, emsalsiz insan, toz pembe deri, mavi gözlü, albatros tıraşlı. Fizik hocamız, şarapnel parçalarıyla dolu vücudu. Bu benim için bir anıt adamdı. Kurtuluş Savaşı sonrasının simgesidir. Politika yoluyla zengin olmayı reddetmiş, gerçek kahramanlar eğitim yoluyla bilgisizlikle savaşa girmişlerdir. Çok okur. Sözlerinin altında başka sözler gizliydi. Ne güzel ders anlatırdı. 14. Selim. Bu şiir, Aziz Nesin'in ölümünden sonra çalışma masasının üstünde bulunmuştur. Selim, Aziz Nesin'in hayran olduğu sıra arkadaşlarından biriydi. Ali Nesin. 58 yıl geçmiş aradan. Yıl 1937. Harp okulu ikinci sınıfındaydık. Nasıl olmuşsa olmuş bilmiyorum. Yeni bir öğrenci gelmişti aramıza. Türkçeyi Alman ağzıyla konuşur ama çok iyi bilirdi. Almancadan, Türkçeden başka İngilizce, Fransızca da biliyordu. Almanya'da doğmuş, büyümüş, babası orada mühendismiş. Bahçe içinde 3 katlı güzel evlerinin fotoğrafını göstermişti bana. Bizim sınıf istihkamdık. Sözde yüksek matematik okurduk. Selim Fransızca, İngilizce, Almanca. Kitaplardan izlerdi dersleri. Çok şey bilirdi. Çok incelikliydi üstelik. Çok da yakışıklı. Hayrandım Selim'e. Subay çıkmamıza 2 ay kala Birden hastalandı Selim. Şiddetli baş ağrısından revire kaldırıldı Selim. Duyduk ki birkaç gün içinde Selim menenjitten ölmüş. Selim öleli 58 yıl olmuş. Anımsamaz onu arkadaşlarından hiçbiri. Artık dünyada kalmamıştır. Selim'i tanıyan bilen herhangi biri, bense 58 yıldan beri rüyalarımda görürüm Selim'i. Her rüyamda görüşümde sorarım ona. Selim, Selim, anlıyorum ölünce doğaya karıştı bedenin. Ama bildiğin onca yabancı dil, bildiğin onca matematik, onca cebir. Ne oldu onlar sevgili Selim? Sevgili Selim, onlar ne oldu? Ben de bir gün ölünce kimseler görmeyecek rüyasında Selim'i. Nesim Vakfı Dere Boyu, 18-19 Ekim 1994. 15. Nihat'lar bebeğe taşındılar. Tramvay durağının arkasında 3 katlı ahşap bir evdi. Nihat'ın ablası bizi yabanilikten kurtarmaya çalışıyor. Ne mümkün. İnsan arasına sokmaya çalışıyor. Bir gün biz üst kattayken Nihat'la orta katta ona arkadaşları geldi bizi çağırıyor. Gitmiyoruz. Sanki bizi yiyecekler. Gitme işimiz bizi yemelerinden korkumuzdan değil, onları yemek isteyişimizdendi. Arkadaşça, insanca konuşmasını bilmiyoruz. Hayatımızda kız arkadaş yok. Ablası bunu bildiğinden ille de insan içine çıkalım istedikçe Nihat büsbütün yabanileşiyor. Çıktık evden kızarak nedense. Yani işte böyle bir yabaniyiz. Kolejde konser varmış. İki davetiye verdi bize ablası. Biz koleje gideceğiz. Bizi kapıda iki kız karşılayacak, hem de küçük sınıflardan kızlar. Yani bize göre arkadaş. Nihat'ın ablası son sınıftaydı. Biz gitmek istiyoruz, gitmek istiyoruz. Ne demek? Can atıyoruz. Bütün bir hafta buna hazırlandık. Bekar ütüsü pantolonlar tığ gibi. Her akşam yatarken bakıyoruz. Bunun tehlikesi var. Islatıp koyarken çizgiyi tam yerine koyamazsan iki çizgi olur. Çift çizgi, rezalet. Kaol ile palaska tokalarını ha babam parlatıyoruz. Bir de tokaya alışılmıyor ki yaparlardı. Ayakkabılar boyanır. Ah şu uzunluğu bir santim olan anlaşılmıyor. Bulamayan saçlarımızı da kestirmeden çıkabilsek. Evet, bir santim bile uzamayacak. Çıktık. Arnavutköy'deyiz. Bir türlü içe giremeyişimiz. İkimiz birbirimize bir şey söyledik kapının önüne gelince. Orası sanki düz duvarmış gibi geçip gidiyoruz. Bir süre yürüyor sonra dönüyoruz. Birkaç kez böyle yüreklenip içeri giremedik, sakız aradık. Çiklet daha yeni yeni. Neden sakız aldık? Aldığımız çiklet de çiklet dediğimiz şey değil. Sakız çiğneyerek güç kazanacağız. Sakız çiğneyerek bu dünyaya boş vermiş. Sonunda daldık kapıdan. Bir 10-15 adım yürüdük. İki kız yandan bize sokulup selam verdi. İki güzel küçük kız. Bizi arkadaşlık edecek yaştalar. Birinin mavi organzeden elbisesi var. O bana sokulan. Öbürününki pembe, daha bir başka kumaş, tül gibi bir şey. Adları neydi? İpek olacak birininki, öbürününki melek mi ne, öyle bir şey. Kızlar bir şeyler söylüyorlar. Kulaklarım uğuldadığından arada bir kelime anlıyorsam da ne dediklerini pek anlayamıyorum. Sanırım Nihat da benim gibi olmalı. İki yanımızda iki kız, biz iki kuleli, dünyalar güzeli bana öyle geliyor. Öyle kızlar, ağzımızda sakızlar. Cak cak çiğneyerek yürüyoruz yokuş yukarı. Yaptığımızın ayıp olduğunu söylemeyin bize. Biz bunu çok iyi biliyoruz ama başka türlü yapamayız. Yoksa yüreğimiz duracak. Cak cak cak. Biz böyle ne kızlar görmüşüz. Cak cak cak. Kızlarımıza hoş verdiğimizi anlatmak için sakız çiğniyoruz. Kime anlatmak? Hiç, kendimize. Önce Nihat ağzından sakızı fırlattı. Nihat'ın ağzından fırlayan sakız hendeğin çiçek asfaltın üstüne düştü. Hiç böyle şey yapılır mı? Rezalet. Biz yaparız. Biz, ben de ağzımdan fırlattım sakızı. Bu enayice terbiyesizliğimize kızlar güldü mü? Yan gözle bile yüzlerine bakmıyoruz ki anlayabilelim kızların bizimle alay edip etmediklerini. Belki o zaman alay bile etmediler ama zamanla kafalarında hiç olumlu olmayan bir asker izlenimi kalmış olması gerekir. Şu satırları yazarken o zamanki o iki güzel kızı düşünüyorum. Adları ya İpek ya Melek olan. Adlarını söyledikleri zaman uçurumdan düşen çağlayan uğultusu kulaklarımda. Onlar yaşıyorlarsa şimdi koca karılığın eşliğinde 2 yaşın kadındır. Belki takma dişleri de vardır ağızlarında takırdayan. Artık bana hiç heyecan veremez onlar. Ya Nihat'a? Büsbütün olanaksız. Nihat'cığım öleli çok oldu. Bıcır bıcır cıvıl cıvıl konuşuyor kızlar. Kanarya bahçesinde gibiyiz. Hay Allah. Kuleli ayakkabıları gıcırdamaya başlamaz mı? Kızlar bizi bir kameraya götürüyor. Orada piyano var. Kuş kafesi gibi bir yer. Sonradan çok gittim o koleje. Piyanoyu göremedim. Kitaplığı gezdiriyorlar. Büyük zenginlikte bir kitaplık. Söylediklerinden biri hala aklımda. Kuleli'de çalınan boruyu onlar burada duyarlarmış. Elbet duyarlar. Öyle bir borazan vardı ki boruyu çatlatmıştı. Okula yeni alınacağı zaman nota bilir misin diye sormuşlar da nota bilmek ne demek? Anasını bile satarım demiş. Öyle bir tiy borusu çekerdi ki. Bir binaya giriyoruz. Gıcır gıcır taş. Az kalsın Nihat bana, ben Nihat'a tutunmasak ikimiz birden yere yatacağız. Üste bir başka salona girdik, kalabalık, öğrenciler ve onların çağrılıları. Kızlardan biri benim sağımda, öbürü Nihat'ın solunda. Yahu bre insanoğlu, ağzını aç, iki laf et be. Yok bizden laf çıkmıyor, iki canlı soğukluk. Buzdolabından çıkarılmış iki hıyar. Dönüşümüz bir an aklımda. İçimizden geçenler şu iki kızla sürekli arkadaş olabilseydik. Her hafta tatilini iple çekiyoruz. Biz de onlarla bir. Kolumuz kanadımız kopuk. Birbirimize de bir şey söylemeden okula dönmüştük. Demek hazırlıksız bunlar. Bir aşka hazırlıksızsın. Ben o sıra o güzel halk deyimiyle hamama gitsem kurnaya, kahveye gitsem zurnaya aşık olacak durumdaymışım. 16. Muhlizde köpek memesi. Ensesinde bir acayip yaralar, çok başka bir oğlandı. Çocukken duvardan kireç yediği için veremden kurtulmuş. Okul doktoru genel eve gidecek diye bunun eline bir kağıt belge vermişti. İzinli çıkar giderdi. Aksaray'daki bir konaktaki eve akrabasına gider, kadını becerirdi. Dik kafa durur, boynu iyi anlaşılmıyor. Fazıl Ahmet dayısı olurmuş. Hisar'da Kıbrıslıların yalısında Fazıl Ahmet'in kardeşi Entarili dayısına hala derdi. Hanım dedirtiyor, sakal kıllarını cımbızla aldırttırırmış. Entarili. Gençken adadan boğaza yüzen bir delikanlıymış, sonradan böyle olmuş. 17. Dinden ve Allah düşüncesinden pek zorlukla ayrılışımın birçok nedeni arasında bencilliğim başta gelir. Ben, tanrısal bir gerçek ile büyük adamlığa doğru itiliyordum, hazırlanıyordum. Başıma gelen her felaket beni büyüklüğe, eserimi hazırlamak içindi. Ayrıca bu bir mutlu avuntuydu. Allah kalkarsa ben ne olacaktım? Beni kim, hangi gizli kuvvet bir büyük adam, bir büyük yazar yapacaktı? 18. Kuracağım şehrin, okulların planlarını yapışım, kendi çocuklarımı da zengin bile olsam askeri okulda yetiştirmek isteyişim. Hayatı öğrensinler ve iyi öğretmenler var diye. Kimyacı olma isteğim, kimyahane kuruşum, Hilmi'yi Demiryolu Okulu'na yazdırmak isteyişim. Kuleli elbiselerini giyip Hilmi'nin savuşması. Allah korkusu. Lisede konferanslar Fahrettin Kerim, İbrahim Zati, Mükrimin Halil, Ali Nihat Tarlan. Geceler bahçede yatışım. Kuyu suyuyla yıkanmam, dayanıklı olacağım. Karpuzları, kavunları bitirdim. 19. Bize Kuleli'de Yunus Emre kitabı satılan Fevzi Çakmak'ın damadı olduğu için aylıklarımızdan her ay beşer onar kuruş kestiren Burhan Toprak. Ressam Mahmut Cuda da Kılavuzun Böylesi adlı broşüründe şöyle diyor. Burhan Toprak kim iki üstesinden gelecekti? O pentür denilen nesneyi, pentür Fransızca resim, Paris'e gidince görmüş, öğrencisi olduğu sanat tarihi enstitüsünü bitiremeden geri dönmüş bir toydu. Fakat nasıl olduysa oldu, akademiye müdür oldu. Olur olmaz da ağababasının gocuğuyla büyük adamcılık oynayan afacana döndü. Ne olduysa oldu, damat oldu, biz de o yaşlarda duyardık. İsviçre'de ikisi Fevzi Çakmak'ın veremli kızı Muazzez ile Burhan Toprak tedavi görürlerken sanatoryumda tanışıp sevişmişler, evlenmişler. 20. Çocuklar aşçıbaşını mutfakta, orta bahçede nerede görürlerse horoz gibi ötmeye başlarlardı. O da kaçıp kurtulmaya çalışırdı. Horoz ötmesi Mustafa'nın notları sayfa 8. Mustafa Onanç'ın defterinden sayfa 8. Yan bahçede veya yemekhanede görülse bütün talebeler horoz gibi ötmeye başlarlardı. O da kaçıp kurtulmaya çalışırdı. Bizden eski talebelerin anlattıklarına göre bu horoz gibi ötüş bir pazarlıktan ileri geliyormuş. Şöyle ki, aşçıbaşı bir gün umumhaneye gider, kadının biriyle geceliğini horoz ötünceye kadar kalmaya pazarlık eder ve parasını da peşin olarak verir. Kadın kurnaz, bir aralık dışarıya çıkar ve arkadaşlarına bir saatte horoz gibi birkaç defa ötmelerini söyler. Bir saat sonra horoz gibi ötmeler başlar. Kadın da bunu horozlar öttü sabah oldu diye dışarı koyar. Aşçıbaşı da bunu okuldaki arkadaşlarına anlatır. Sonra da talebelerin diline düşer. Her yeni gelen talebe eskisinden bunu öğrenir ve tekrar eder. Bu sebepten zavallı aşçıbaşı horoz sesleri duydu mu kaçacak delik arardı. Ali Nesin. 21. Harp okulunda tasarladığım, bahçede arkadaşlarla konuştuğum kızı belli bir yaşıma dek aradım. Oldukça geç bir yaşımda daha gerçekçi olarak bulunmayacak bir kimseyi aramaktan, olmazın o serüveninden vazgeçtim. 22. Harp okuluna gidiş, Kuleli'den ayrılış. Aziz Nesin, Kuleli'yi bitirdikten sonra Mayıs 1935 Harp okuluna gitmiştir. Ekim 1935. Bu bölümdeki notlar o dönemle ilgilidir. Kuleli'yi, askeri liseyi bitirdikten sonra ama Harp okuluna askeri yüksek okula girmeden önce 6 ay er olarak staj yapmak gerekiyordu. Aziz Nesin bu 6 ayı Balıkesir'in Kepsut ilçesinde geçirmiştir. Bu bölümün notları bir blok nota eski Türkçe harflerle yazılmıştır. Ali Nesin. Lacivert'ten Haki'ye geçiş. Kuleli salonunda toplantı. Boğaz vapuru ve Kuleli resmini yapan kimdi? Siyah beyaz resim siyahın tonlarıyla yapılmıştı. Vapura binip Kuleli'den ayrılıyoruz. Son ayrılış bu. 935 Mayıs'tı. Bir daha 1972'de 37 yıl sonra Kuleli'ye gideceğim. 937 Harp Okulu mezunları cemiyeti Kuleli'de bir toplantı düzenlemişti. O toplantıya 100 kadar çocuk geldik. Birdenbire kalem çocuk diye yazdı. Evet öyle. 100 kadar yaşlanmış çocuktuk orada toplanan. 57-58 yaşlarında çocuklar. Sınıfımızdan yalnız bir general gelmişti. O da bir iki ay sonra emekli olacaktı. Emeklilik bir umarsızlıktır. Generaller de emekli olunca umarsız kalır. Kendilerine yaklaşan ölüm canavarının ayak seslerini ancak o zaman duyarak korkudan birbirlerine, sınıf arkadaşlarına sokulurlar. Daha önceleri bu korkuyu içlerinde duymazlar. Çoğumuz 35 yıldır subay çıktığımızdan beri birbirimizi görmemişiz. Yıllar bizi öylesine değiştirmiş ki birbirimizi tanımıyoruz bile. Yabancı yabancı bakışıyoruz. Bu yabancılaşmadan daha da acısı var. İki arkadaştan birinin öbürünü tanıması ama öbürünün berikini tanımaması. Ne acı bir şey bu. Eski çocukluk anılarının bütün sevgisiyle, öğrencilik günlerinin bütün özlemiyle 57 yaşında bir çocuk kollarını açıp bir başka 57 yaşındaki çocuğa koşuyor. Ama bir soğukluk, bir çekingenlik. Bu yaşlı adam da kim? Her ikisi için de ne zor bir durum. Hepimiz birbirimize çok yaşlanmış geliyoruz. Yaşlanmayan yalnız kendimiz. Sonra konuşa konuşa o tanış seslerden, hele o herkesin kendine özgü davranışlarından yavaş yavaş anıların sisleri dağılıyor, duman çözülüyor. 37 yıl öncesinin bir çocuğu, bir arkadaş yüzü gülümsüyor. Okulun müdürü bir kurmay albay. Bizi bir salona toplayıp şimdiki Kuleli'nin ve öğrencilerinin durumunu anlatıyor. Öğrencilerin spor başarıları, birçok dalda İstanbul birincisi elbet olur, olmazsa ayıp. Ye iç her şey var, disiplin, sonra yabancı dil öğrenimini anlattı. Dil laboratuvarlarını gezdik, görsel ve kulaktan, hey gidi hey. Bir de bizim zamanımız. Okulu gezdik, bambaşka olmuş. En kötüsü bizim 14. kısım olağanüstülerle tuvalet yapmışlar. Üstelik yapan da Mehmet Kara Hasanoğlu'ymuş. Yemekhaneye gittik, yeri değişmiş. Arkaya el arabalarıyla taşlarını ayıkladığımız dış spor alanına yeni bir bina yapılmış. Kuru fasulye, pilav, üzüm hoşafı yedik, ayrıldık. 17. ayrımın sonu, sayfa 231.